Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Yıkanmak İstiyorum. Ensest Tecavüz. Yazarı Suna Aras. Türü röportaj. Pencere Yayınları 1. baskı Ocak 2014. ISBN No'su 978-605-4049-71-4. Bu kitap 239 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Mart 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Beni yere fırlatarak üzerimi soymaya başladı. Kot pantolon giydiğim için çıkarmakta zorluk çekiyordu. Ben yerde debelenip rastgele tekmeler atarak bağırıyordum. Bir süre sonra belden aşağım çırılçıplaktı. Bana tecavüz etti. Ben öylece ölü gibi yatıyordum. Kollarımı hissetmiyordum. İlk erkeğim ben oldum diyerek ayağıma tekme attı. Bunu hiç unutmayacaksın diyerek dışarı çıktı. Öylece çıplak ve bitkin bir şekilde yatarken öteki geldi. O da tecavüz etti. Elini bacak arama sokarak kokladı. Taze kana da bayılırım. Hele o kan bir kızın kanıysa. Başımı iki elinin arasına alarak sıktı. Bu kan sizin gibilerin kızlık kanıysa iyice bayılırım diyerek başımı yere çarptı. Elini bir daha içime soktu. Göz boğumu hafif aralayarak kanlı parmaklarını bana gösterip yaladı. O çıkınca biri daha gelip tecavüz etti. O kadar kötü durumdaydım ki kıpırdayamıyordum. Yüzlerini gözümün önüne getirmeye çalışıyordum. Sanıyorum son gelen arabayı kullanan polisti. Ama onun yüzünü tam olarak görememiştim. O tecavüz ettikten sonra beni tokatlayıp saçlarımı yoldu. Sonra da bana, aklın başına geldi mi? İstersek seni burada gebertiriz, kimsenin haberi bile olmaz. Dua et ki bizim gibilerin eline düştün. Bilseydim, kız oğlan kızsın, ilk önce ben becerirdim seni. Hoşuna gitti mi ha? Hangimiz daha iyi becerdik seni? Demek ki sizin gibilerden de bu yaşa kadar kendini S.'dan duranlar da var. Ne yazık ki ilk şöleni kaçırdım diyerek memelerimin ucunu sıktı, saçlarımı çekti, yüzüme tükürdü. Şey diyorum, şey. Hakim. N.Ç. ve bütün tecavüz mağdurlarına. Leş ve küfür bu mayanın özeti. Adaleti görülmemiş bir ceset. Her kadın acısının pazarı indirimde. Özgürlüğüm şey hakim, şey yani falan filan. WC yazsa yeridir oranın girişinde. Dini bütün bir kulsunuz, eminim bundan. Şükür niyaz bilirsiniz beş vakit. Umutlarım şey hakim, şey yani falan filan. Okkalı bir ıslaklık alnınızın çatına, elhamdülillah şükür bunu siz söylediniz. Demek ki körpe etler giriyor rüyanıza. Sanki diyorum heves, bu niyet bir öykünme. Koynunuza sübyanlar giriyor eş yerine. Kızınız olsaydım korkardım sizden. Hayallerim şey hakim, şey yani falan filan. O karar gecesi seviştiniz mi? Bu kadar da olmaz ki, insaflara geliniz. Olmaz bu, vicdana zarar veriyor. Bu ödül az diyorum tecavüz güruhuna. Şey diyorum, şey hakim, şey yani falan filan. Müsait bir yere geçer misiniz? Giriş. 12 yıldır bitirmeye çalıştığım bu kitapla ilgili birkaç satırlık da olsa bir şeyler söylemek için 2 haftadır oturduğum bilgisayarın karşısından tek satır yazamadan kalkıyorum. Ne yazabilirim ki? Ne söylenebilir ki? Ruhumu, yüreğimi, duygularımı linç eden, beni elden ayaktan düşüren bu kitap için söylenebilecek her söz anlamsız geliyor bana. Tanığı olduğum o derin kırılmaların yanında söz havada kalıyor. Bana evimi, sokağımı, yaşadığım çevremi, şehrimi, eşimi, dostumu ve hatta çocuklarımı, torunlarımı uzun süre terk ettiren bu travmatik deneyim, soluk soluğa yaşadığım o yorucu duygu boğazımdaki düğümlerden çözülüp satırlara dökülemiyor bir türlü. Oysa ki bir an önce bu kitaptan kurtulmam, bu ağır yükü paylaşmam, yükümü hafifletmem gerekiyor. Bu kitap, yaşadıklarını bir defa olsun yüksek sesle dile getiren kadınlarımızın yüreklerini, gizledikleri isyanın ve ruhlarını ele geçiren acının sesidir. Bu kitap o yaralı kadınların yaralarını göstermeye çalışacak sizlere. Şu gerçeği asla unutmamamız gerekiyor ki cinsel taciz ve tecavüz sadece bu eylemi gerçekleştiren kişiyi kirleten ve onu aşağılık bir varlığa dönüştüren bir olgu değildir. Bu eylem aynı zamanda insanlığı kirleten bir olgudur, bir insanlık suçudur. Esas olarak erkek egemen sistemin yeryüzünde hakim olmasıyla başlayan taciz ve tecavüz sadece köleci ortaçağ sistemlerinin değil, günümüz modern toplumlarında bir travması, bir ayıbı olmaya devam ediyor. Sadece az gelişmiş toplumların değil, en gelişmiş ve modern toplumların da travmasıdır. Bu konuda eğitimli insan, eğitimsiz insan diye de bir şey yoktur. Her iki durumda da yaşanan bir gerçektir. Bu kitabı yazmaktaki asıl amacım, insanlığın ayıbı olan bu sorunu bir daha gündeme getirmek, unutkan belleklerimize bir daha hatırlatmak, bu travmayı yaşayan çocuklarımızın, kadınlarımızın ne kadar incindiğini mümkün olduğu kadarıyla gözler önüne sermektir. Bu kitap aile içi tecavüzü anlattığı gibi göz altında yaşanan tecavüzleri de birincil ağızlardan anlatmaktadır. Umuyor ve diliyorum ki tecavüzcü yerine tecavüz mağdurlarını yargılamaya, sorgulamaya kalkışan adalet sistemimizin varsa kalbine ve vicdanına dokunabilme başarısını da gösterebilir. Bu kitap keyifle okumanız, okudukça tat almanız için yazılmadı. Bu kitap uykunuzu kaçırmak, tecavüzü yaşayanın duygularını kavrayabilmek ve anlayabilmek adına yazıldı. Çünkü belki de evinizin içinde, kapı komşunuzda, sokağınızda, yaşadığımız coğrafyada, kısacası her yerde duymamız gereken çığlıklar var. Bu satırları yazarken, elimde birbirinin olmamasına hayıflanırken, Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bu konuyla ilgili verdiği soru önergesine, Adalet Bakanlığı'nın verdiği cevap, Nedim Şener'in Utan Türkiye, 40 bin kere utan yazısıyla yetiştiğimdi adıma. Sadece 2011 yılında 40 bin çocuk tacize, tecavüze, istismara uğradı. İstanbul'da 1486 tecavüz, 2488 çocuk istismarı, 223 taciz. Ankara'da 1162 çocuk istismarı, 566 tecavüz, 62 taciz. İzmir'de 568 tecavüz, 981 çocuk istismarı, 901 taciz davası açıldı. Harita kuzeyden güneye, doğudan batıya uzayıp gidiyor. Toplamı 40 bini bulan bu utanılası tablonun, buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu unutmamalıyız. Özellikle bu konu aile içinde gerçekleşmişse tam bir tabuya dönüşüyor. Bunun dile getirilmesi kutsal aileye bir tavır olarak algılanıyor. Ama bu nesnel gerçekliği aileler gizleyerek içerisinde var olan kirliliğin gerçekliğini değiştiremezler. İşte bu kirli gerçekliğimizin çocukların ve kadınların içine hapsettiği çığlığı duyabilmemiz, o acının şiddetini anlayabilmemiz umuduyla yazıldı. Tecavüzün utancı, tecavüzü yaşayanın değil yaşatanın ayıbıdır. Bu tehlikenin asla uzağımızda olmadığının bilincine varmamız dileğiyle. Not: aslında bu kitap ortak bir çalışmanın ürünüdür. Bu kitapta yer alan kadınlarımızı içtenlikle kutlarken, kitap çalışması süresi içinde büyük emekleri geçen bütün dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca bu konunun uzmanı Profesör Doktor Şahika Yüksel ile yaptığım bir söyleşi de bu kitapta yer almaktadır. Zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Suna Aras. Hamide. Hamide bu kitabı yazmama neden olan kadındır ve karşıma geçip gözlerimin içine bakarak ben de tecavüze uğradım diyebilen ilk kadındır. 28 Ekim 2001 tarihinde Beyoğlu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda karşılaştım kendisiyle. 10-11 Haziran 2000 tarihlerinde İstanbul'da Emekçi Kadınlar Birliği ve bir grup kadının bir araya gelerek düzenlediği göz altında cinsel taciz ve tecavüze hayır kurultayı tertip komitesi içinde yer aldığım için 19 kadınla birlikte yargılanıyoruz. 7 kişilik tertip komitesi üyeleri dışında tecavüz mağdurları da bizimle birlikte yargılanıyorlar. Davayı açan savcının gözünde emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezif etmek suçunu işlemiş bulunuyoruz. Suçumuzun bedeli de 294 yıllık bir hapis istemidir. Suçlular değil, mağdurların yargılandığı bu davaya Almanya ve İsviçre'den çeşitli meslek ve kadın kuruluşlarından 14 kadın destek için gelmişlerdi. Hamide destek vermek amacıyla gelen grubun içindeydi. Duruşma sonrasında Hamide yanıma gelerek, ''Ben de bir tecavüz mağduruyum, sizinle görüşmek istiyorum, ilgilenir misiniz?'' dedi. Karşımda beline kadar uzanan, kırlaşmış düz saçları, yüzünde hayatın izlerini meydan okuyan bir ifadeyle duran, 51 yaşına rağmen hala güzel ve bakımlı kadına baka kalıyorum. Şaşırıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum bir an. Beni bu işsel çırpınıştan Hamide kurtarıyor. "Sanıyorum beni hatırlayamadın," diyor. 1999 yılında seninle birlikte gözaltına alınmıştık. İnsana saygı yürüyüşüne katıldığımız için. Bir gecemizi birlikte emniyetin nezaretinde geçirmiştik. Hiç zaman kaybetmeden Hamide'yi alıp evime getiriyorum. Yemeğimizi yiyip çayı ocağa koyduktan sonra Hamide'nin karşısında sanıyorum uzun bir süre sessiz kalıyorum. Ki Hamide, "Sen benden daha çok gerginsin. Rahat olman için söylüyorum. Beni artık hiçbir soru incitemez. Onun için rahat ol," diyor. Gülümseyerek, "Önce nereli olduğunuzu öğrenmek istiyorum." "Lüleburgaz'ın Sakız köyünden." "Tecavüze mi uğradınız?" "Evet, tecavüze uğradım." "Tecavüze uğradığınızda kaç yaşındaydınız?" 4-5 yaşlarındaydım. "Aile içi bir tecavüz mü yaşadığınız?" "Evet, aile içi tecavüz." "Kimin tarafından tecavüze uğradınız?" "Dedem ve üvey babam tarafından tecavüze uğradım." "Nasıl oldu, anlatabilir misiniz?" "Aslında şimdi biraz karışık gelebilir size. Ama söyleşimiz süresi içinde daha iyi anlaşılacağıma inanıyorum. Dedem sürekli beni döverdi. Dövdükten sonra iki elini yere koyarak dört ayak pozisyonu alırdı. Dört ayak pozisyonunda titrerdi, titrerdi, titrerdi. Yüzü kızarır, terler, garip sesler çıkarırdı. Beni neden böyle acımasız bir şekilde dövdüğüne, neden dört ayak pozisyonu alarak titrediğine bir türlü anlam veremezdim. O yaşlarda anlamam da mümkün değildi. Peki anneniz babanız neredeydi? Neden dedenizle birlikte yaşıyordunuz? Ben 9 aylıkken annemle babam ayrılmışlar. 4 yaşına kadar annemle birlikte kaldım. Ben 4 yaşındayken annem evlendi ve üvey babam beni istemedi. Ben babamın yanına gittim. Kısa bir süre sonra babam eve bir kadınla geldi. Kaçırdığı o kadınla evlendi. Bu sefer de üvey annem beni istemedi. Beni dedemin yanına gönderdiler. Deden yalnız mı yaşıyordu? Hayır, babaannem vardı. 3 halam, bir de amcamla birlikte yaşıyorduk. Deden sizi döverken babaanneniz, ailenin öteki üyeleri tepki göstermiyor muydu? Dedem yalnız beni dövmüyordu. Babaannemi, halamları da dövüyordu. O birini döverken kimse müdahale edemezdi. Müdahale eden de dayak yiyordu çünkü. Beni dövdükten sonra 4 ayak üzerinde yere çökerek başlardı titremeye, inlemeye. Neden öyle yapıyordu? Sanıyorum öyle tatmin oluyordu. Yani orgazm mı yaşıyordu? Evet, orgazm yaşıyordu. Siz o yaşta dedenizin sizi döverek orgazm yaşadığını nasıl anlıyordunuz? O yaşlarda anlamıyordum tabii ki. Size söyleşinin başında söylemiştim. Biraz karışık görünse de sonradan anlayacaksınız. Çünkü ben de yıllar sonra anlayacaktım dedemin bana yaptıklarını. Sırası gelince anlatacağım. Peki öyle olsun. Dedeniz yalnız sizi döverken mi dört ayak pozisyonunda titremeye başlıyordu? Yoksa babaannenizi, halalarınızı döverken de aynı şeyi yapıyor muydu? Bazen halalarımı döverken de yapıyordu ama en çok beni dövüp bana yapıyordu. Döverken bir bahane uyduruyor muydu, yoksa sebepsiz yere durup dururken mi dövüyordu? Bir örnek verirsem anlaşılacak sanıyorum. Mesela yazın sıcağında beni yanına çağırarak bakkala kadar gidip geleceksin diyordu. Örneğin bir sigara almak için veya başka bir şey. Bak şu tükürüğüm kurumadan burada olacaksın diyerek yere tükürüyordu. Bakkal epeyce uzaktaydı. Ben ne kadar düşe kalka koşsam da tükürük kurumadan yetişmem mümkün olmuyordu. O da beni dövüyordu. Ama bildiğiniz dayaklardan değildi. Demir çubukla, sopayla, kürekle, kamçıyla dövüyordu. 3 halam da sinir hastası olmuştu. Babaannem dayak yiyecek diye hiç sesini çıkarmıyordu. Ne zaman biri dayak yese babaannem ortadan kayboluyordu. Büyük halam resmen aklını kaçırmıştı. Çok ilkel yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyorlardı. Hangi ilkel yöntemleri kullanıyorlardı? Halamı yere oturtarak başını bir çarşafla örtüyorlardı. Sonra da ateşte erittikleri kurşunu halamın başının üzerinde bir kabın içindeki suya döküyorlardı. Hocalara falan götürüyorlardı. Hocaların verdikleri muskaları altında yakıp suyunu içiriyorlardı. Üzerine yastığının altına koyuyorlardı. Daha bir sürü şey. Dedeniz sizi dövmenin dışında size herhangi bir hareket yapıyor muydu? Tabii yapıyordu. Kucağına oturtarak bacak aralarıma kadar okşuyordu. Bazen şakaya salarak donumu aşağı indirirdi. Sonra da dövüyordu. Okula gittiniz mi? İlkokulu bitirdim. Öğretmenim dedeme çok yalvarmıştı. Bu kız çok zeki. Müsaade edin bir yatılı okula gönderelim diye. Ama dedem müsaade etmedi. Belki de durumumu bilen öğretmenim bana acıyordu. Hangi durumunuzu? Ekmek su yerine günde 3 öğün dayak yediğimi. Köyde herkes sizin durumunuzu biliyordu. Öğretmeninize kadar. Hiç kimse dedenize müdahale etmedi mi? Hayır. Beni en çok yaralayan durumlardan biridir bu. Herkes görür ama görmezlikten gelirdi. Duyar duymazlıktan gelirdi. Ne köyün muhtarı, ne herhangi bir köylü, ne konu komşu, hiç kimse sesini çıkarmıyordu. Sanki her biri bir taştı. Sadece amcam evlendikten sonra yengem ben dayak yerken müdahale ederek kendini benim üzerime kapatırdı. O zaman benim yerimi o dayak yerdi. Hatta hiç unutmam, 7 yıl sonra o köye bir defa gittim. Bir akrabamın düğününe gitmiştim. Komşumuzun gelini aynen bana şunu söylemişti. Sen bu köyden gittikten sonra biz uyku uyuyabildik. Senin dayak yerken feryatların tam 10 yıl bizi uykusuz bıraktı diye. Bu ara annenizin bu yaşadıklarından haberi olmadı mı? Annemi 10 yıl boyunca hiç görmedim. Neden görmediniz? Bir sebebi var mıydı? Dedem müsaade etmiyordu. Bu dayaklar ne kadar devam etti? Dedenizin yanında ne kadar yaşadınız? 10 yıl boyunca devam etti. Yani annemin yanına gidene kadar devam etti. 14 yaşlarında annemin yanına kaçtım. Babanız başka bir köyde mi oturuyordu? Sizin durumunuzun farkında değil miydi? Hayır, çok yakında oturuyordu ama benimle ilgilenmiyordu. Neden ilgilenmiyordu? İlgilenmesini üvey annem istemiyordu. 10 yıl boyunca görmediğin anneni görünce neler hissettin yaşadığın onca şeyden sonra? Annem okuma yazması olmayan, cahil ve tutucu bir kadındı. İstanbul'da Koca Sinan'da oturuyorlardı. İnek besleyip sütünü satarak geçiniyorlardı. Birçok inekleri vardı. Durumları fena sayılmazdı. Önceleri birbirimizi tanımayla geçirdik. Sonra alıştık işte. Annemin üvey babamdan 7 çocuğu olmuş, 6'sı ölmüştü. Bir tek erkek kardeşim yaşıyordu. Üvey babanız size nasıl davranıyordu? Üvey babam önceleri iyi davranıyordu. Kısa bir süre sonra o da tecavüz etmeye başladı bana. Yanlarına gider gitmez mi yaptı? Kısa bir süre sonra yaptı. Ahırda geceleri yatağıma gelerek arkadan kızlığımı bozmadan bana tecavüz ediyordu. Duymasınlar diye sesimi çıkaramıyordum. Görecekler diye korkuyordum. Köye dedemin dayaklarından korktuğum için gidemiyordum. Böylece üvey babam 3 yıl boyunca bana arkadan tecavüz etti. O kadar çok canım yanıyordu ki anlatamam. Canım yanmasın ve bana yaptıkları anlaşılsın diye bir gün önden yapmasını istedim ama yapmadı. Anneniz bu durumdan hiç şüphelenmedi mi? Bilmiyorum. Üvey babamla yalnız kalacağım diye çok korkuyordum. Annemi beni yalnız bırakmasın diye çok yalvarıyordum ama dinletemiyordum. Annem çok zavallı biriydi. Kendisine bir şey olacak diye çok korkuyordu. Üvey babam annemi çok dövüyordu. Kardeşimi çok dövüyordu. Hatta bir keresinde kardeşimin burnunun içinde sigara söndürmüştü. Annem de onu desteklemişti. Annem kadınlığını küçük gören biriydi. Bana hep kadınlar bir şey anlamaz diye söylüyordu. Beni de buna inandırıp susturuyordu. Zaten dayaktan çok korktuğum için ne yaparsa yapsın susuyordum. Ya dedemin o korkunç dayağı ya üvey babamın tecavüzü. Başka bir seçeneğim yoktu. Aslında artık köye de gidemezdim çünkü evden kaçmıştım. Beni bir daha evlerine sokmazlardı. Üvey babanız sizi de dövüyor muydu? Hayır, hiç dövmüyordu. Sanki ben onun sevgilisiymişim gibi davranıyordu. Üvey babanızın yanında kaç yıl böyle yaşadınız? 3 yıl. Evlenene kadar böyle yaşadım. Yani 3 yıl boyunca evlenene kadar tecavüz etti size. Evet, ne zaman canı çekse yapıyordu. Ahırda, annem olmadığı zamanlar evde. Gece yatağıma gelerek sürekli yapıyordu. Severek mi evlendiniz? Hayır, sadece perdenin arkasından yoldan geçen birini göstermişlerdi bana, hepsi o kadar. Aslında hiç evlenmek istemiyordum. Sürekli erkekler tarafından acı çektirilen biri olarak erkeklerden nefret ediyordum. Sonuçta istemeseniz de evlendiniz, öyle mi? Evet, ama öcümü almıştım. Ya da o zamanlar öyle sanıyordum. Evlendiğimde ben kız değildim. İstediğiniz biriyle mi seviştiniz? Hayır, kızlığımı kendim bozdum. Anlayamadım, nasıl yaptınız bunu? Bana o adamla söz kesmişlerdi. Beni o hiç tanımadığım, sevmediğim insanla evlendireceklerdi. Bana yıllarca tecavüz etmişlerdi ama sanki bana hiç kimse dokunmamış, beni kirletmemiş gibi birine vereceklerdi. Hem de başlık parası alarak. Baba dediğim adam, yani bana yıllarca müthiş acılar çektiren üvey babam, 1000 lira da benden başlık parası almıştı. Çok namuslu bir insan gibi ortalıklarda dolanması çok gücüme gidiyordu. Çevrede namuslu biri olarak bilinirdi. 5 vakit namazında, orucunda bir adamdı. O zaman ne yapsam da bu adamın yüzündeki maskeyi indirsem diye düşünüp duruyordum. İşte o zaman aklıma kızlığımı bozmam geldi. Bir odaya girip kapıyı kilitledim. Parmağımla kızlığımı bozmaya başladım. Kanayıncaya kadar parmağımı sokup çektim. Annem sürekli kapıya vuruyordu. Kızlığınızı sana tecavüz ettiklerini anlasınlar diye mi bozdunuz? Evet, istiyordum ki kız olmadığım anlaşılsın. Üvey babamın yaptıkları ortaya çıksın. Annem kapıya vuruyordu dediniz. Bir durumdan mı şüphelenmişti? Hayır, annem benim bir odaya girerek kapıyı kapatmamı hiç istemezdi. Bunun nedeni de camdan erkeklere bakarım diyeydi. Peki kız olmadığınız anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa ne oldu? Kız olmadığım o gece anlaşıldı. Kocam bunun nedenini sordu. Ben de üvey babam yaptı dedim. Kocam bu durum karşısında susmuş, bir daha hiç konuşmamıştı. Ben müthiş bir hayal kırıklığı yaşamıştım. O an o adamdan üvey babam kadar nefret etmiştim. Evlendikten sonra üvey babanızla görüştünüz mü? Tabii ki görüştük. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi gidip geliyorduk. Kocam üvey babamla oturup sohbet ederdi. Üvey babam da ikimizin de babasıymış gibi davranırdı. Kocama duyduğum tepkiden bu duruma hiç müdahale etmedim. Hayret ve nefretle onları izlerdim. Yaşadıklarımdan daha çok bu durum midemi bulandırmıştı. Kaç yıl evli kaldınız? Kocanız günlük yaşamın içinde nasıl davranıyordu size? Sanki beni seviyor ve bana iyi davranıyordu. Sevgi o adamın bana duyduklarıysa seviyordu. Tecavüzden ve dayaktan kurtulmuştum. O zaman öyle sanıyordum. Ama ben kocamı hiç ama hiç sevemedim. Size bir şey söylemek istiyorum. Sanıyorum ben hiç kimseyi sevmedim. Bende sevgi duygusu yok. Örneğin ben hiç ağlamam. Hiçbir şey beni ağlatamaz. Ağlama duygumu yitirmişim. Bana acıdığını hissettiğim insandan hemen uzaklaşıyorum. Zavallı mağdur muamelesinden nefret ederim. Böyle bir muamele beni çileden çıkarır. Ben bu gibi sorunlara çözüm bulunsun istiyorum. Sizinle konuşmamın nedenlerinden biri de budur. Bilmiyorum. Belki bir yerlerde yazarsınız. Belki birkaç insanı etkiler de daha duyarlı olurlar. Benim yediğim dayaktan uyuyamayan bir köy halkı hiçbir müdahale etmeden susmuştu. Oysa beni sokakta gördüklerinde, tarlada çalışırken gördüklerinde, mandaları aç susuz giderken gördüklerinde bana sadece acımışlardı. Ama çığlıklarıma kulaklarını tıkamışlardı. Buna köy muhtarı da dahildi. Onun için bu tür yaklaşımlara çok tepki duyuyorum. Kocanızı hiç sevmemenizde onun senin yaşadıklarına karşı duyarsız yaklaşmasının, hatta sessiz kalmasının katkısı var mı? Olduğuna hala inanıyorum. 13 yıl boyunca yaşadıklarınıza, hele de tecavüze uğradığınıza karşı duyarsız olan birini nasıl seversiniz? Size 3 yıl boyunca tecavüz eden birine babasıymış gibi saygı gösterip ona iyi davranırsa siz öyle birine duygu besleyebilir misiniz? Bana dokununca tüylerim diken diken oluyordu. Duyarsızlığı midemi bulandırıyordu. Zaten her şeyi bilerek susması, üvey babamla hiçbir şey yokmuş gibi görüşmesi beni tiksindiriyordu. Hayır, tiksinmenin ötesinde çileden çıkarıyordu. Çünkü bana yapılanların en azından hesabının sorulmasını istiyordum. Üvey babam yaptıklarını birilerinin bildiğini bilirse utanır mıydı bilmiyorum ama başının önüne eğilmesini istiyordum. Orucunu tutan, namazını kılan, çevrede dindar ve namuslu olarak bilinen o insanın maskesinin düşmesini istiyordum. Ama hiçbir şey yokmuş gibi davrandı ikisi de. Biraz önce, en azından o zamanlar tecavüzden kurtulduğumu sanıyordum dediniz. Evlendikten sonra da mı tecavüze uğradınız? Üvey babamlara gittiğimde kocamla birlikte gidiyorduk. Ama onlarda kalmamak için elimden geleni yapıyordum. Evliliğimin üzerinden sanıyorum 6 ay falan geçmişti ve ben hamileydim. Annem doğum yapmıştı. Anneme bakmak için beni çağırdılar. Kocam beni annemlere bırakıp döndü. Sesimi çıkaramamıştım. Gece olunca üvey babam odama geldi ve bana tecavüz etti. Mücadele ettim ama baş edemedim. Arkadan saçlarımdan yakalamış, boynumu yana kıracakmış gibi bükmüştü. Ya bağıracaktım ya susacaktım. Kendimi o kadar kasmıştım ki o an sancılandım. 3 gün sonra da çocuğumu düşürerek kaybettim. Sonra çocuğun oldu mu? Evet. Bir kızım oldu. Yalnız ben 6 7 aylık hamileydim. Kocam Almanya'ya gitti. Ondan sonra kızım doğdu. Neden gitti Almanya'ya? Çalışmak için işçi olarak gitti. Sen yalnız mı yaşıyordun? Hayır, bir süre kayınbabam ve kayınvalidemle birlikte yaşadım. Ne kadar yaşadınız onlarla? Fazla yaşamadım. Bir ay sonra üvey babam gelip beni eşyalarımla birlikte alıp evlerine götürdü. Neden gittiniz? Kocam Almanya'ya gitmek için hazırlık yapmaya başladığında üvey babam kocamın yanında bana "Kocan Almanya'ya gittiğinde o evde kalamazsın. Benim evimde kalacaksın." demişti. Kocam hiç sesini çıkarmamıştı. Kayınbabamlar çok fakir oldukları için onlar da beni götürmesine seslerini çıkarmamışlardı. Sanıyorum sofradan bir boğazın azalması işlerine geliyordu. Benim üzerimde üvey babam müthiş bir baskı kurmuştu. Onun karşısında bir türlü konuşamıyordum. Korku içime işlemişti. Ben o korkuyu yenemiyordum. Kocam da bana tecavüz ettiğini bildiği halde ona hiçbir şey söylemiyordu. Bu durum onu rahatsız etmiyordu. Bu evde kalamaz dediğinde bile sesini çıkarmamıştı. Benim yapacak bir şeyim yoktu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.